Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Salatu ve selam ala Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli abilerim, kardeşlerim, bugün inşallah üçüncü meseleyi okuyacağız. Rabbim istifadeye medar eylesin. Üçüncü meselede asrımızın, zamanımızın, özellikle de gençlerin ihtiyacı olan meseleler ele alınıyor. Özellikle dört meseleye çok mukni, ikna edici cevaplar veriliyor. Bir tanesinde mesela asrımız itibarıyla ehli dünyanın yaşadığı hayat medyada çok teşvik ediliyor gençlerimize. Acaba onların yaşadığı hayat mesela 50 sene sonraki halleri gösterilse acaba imrenilecek bir hayat mı? Yoksa nefret ve teellümle karşılanacak bir hayat mı? Buna cevap verecek. İkinci bir mesele de nefsin gayri meşru lezzetlerinin hatırı için dine sırtını dönen, ahiretin ebedi lezzetini feda eden kimselerin yaşadığı hayat ve tercihleri onlara bir saadet getiriyor mu? Hakikaten lezzetli, huzurlu bir hayat veriyor mu? Yoksa daha çok bela, daha çok dert mi getiriyor? Hazır lezzetlerinde mi kayba vesile oluyor? Bir üçüncü meselede de insanlar hayvanlar gibi diyor, elemsiz bir hayat, kedersiz bir hayat yaşayabilirler mi? Dördüncüsünde de yine özellikle gençlerimiz için malum asrımızda medya çokça Avrupalı gibi olma, onların hayatı gibi bir hayat yaşamayı teşvik ediyor. Bizler ehli iman olarak, mümin olarak Avrupalı gibi olabilir miyiz? Onların yaşadığı bir hayatı yaşayabilir miyiz? Bunlara cevap verecek, bu yaralara merhem olacak, bu yaralara inşallah ilaç olacak. Üçüncü mesele. Gençlik rehberinde izahı bulunan ibretli bir hadisenin hülasası şudur. Bir zaman Eskişehir hapishanesinin penceresinde bir Cumhuriyet Bayramı'nda oturmuştum. Karşımdaki lise mektebinin büyük kızları onun avlusunda gülerek raks ediyorlardı. Birden manevi bir sinema ile 50 sene sonraki vaziyetleri bana gösterildi. Biz göremiyoruz ama görenler var. Ve o gören bize bunu paylaşıyor. İbret alalım, ders alalım. Onların düştüğü hale, duruma düşmeyelim. Yoksa bizzat onların halini tasvir etmek değil. Ya biz ders alalım. Bak gittiğiniz yol bunu netice veriyor. Öyleyse o yolda gitmeyin. Onlara özenmeyin. Onları taklit etmeyin. Onların düştüğü o felakete düşmeyin. Dersini daha çok asrımıza, gençlere bunu veriyor. Evet, gördüm ki diyor, o 50-60 kızlardan ve talebelerden 40-50'si kabirde toprak oluyorlar. Azap çekiyorlar. Ve 10 tanesi 70-80 yaşında çirkinleşmiş, gençliğinde iffetini muhafaza edemediğinden, sevmek beklediği nazarlarından nefret görüyorlar. Hem azap çekiyorlar, hem sevmek beklediği kimselerden nefret görüyorlar. Azap çekiyor çünkü Rahman'ın rahmetine uygun bir hayat yaşamamış. Ta ki rahmete mazhar olsun, mazhar olsun. gadabı celbeden bir hayat elbette ki ne olacaktır? Azaba medar olacaktır. Onlar da öyle bir hayat yaşamış. Öyle bir hayatı tercih etmiş. Yani insan ektiğini biçer. Ektiğinin dışında bir şey bitmez. Onun için rahmete mazhar olmak için o rahmetin iktizasını yapmak, gadaptan emin olmak için de ondan sakınmak lazım. Onların o acınacak hallerine ağladım. Hapishanedeki bir kısım arkadaşlar ağladığımı işittiler. Geldiler, sordular. Ben dedim, şimdi beni kendi halime bırakınız, gidiniz. Evet, gördüğüm hakikattir. Hayal değil. Nasıl ki bu yaz ve güzün ahiri kıştır, öyle de gençlik yazı ve ihtiyarlık yüzünün arkası kabir ve berzah kışıdır. Öyle olmuyor mu? Geceden sonra gündüz veya gündüzden sonra gece geliyor. Kış varsa arkası bahardır. Eğer bahardaysan arkası kıştır. Yeniş iniyorsan arkası yokuş, yokuş iniyorsan arkası yeniştir. Biz de hayatı yaşarken gençlik baharından geçtik. Arkasında bir ihtiyarlık, güzü, kışı olacaktır. Bu hayal değil, bir hakikat. Bütün insanlığın ortak tarafı, ortak yönü. Herkes bu hayatı böyle yaşayacak. Geçmiş zamanın 50 sene evvelki hadisatını sinema ile hali hazırda gösterdikleri gibi, gelecek zamanın 50 sene sonraki istikbal hadisatını gösteren bir sinema bulunsa, elbette ehli dalalet ve sefahatin 50-60 sene sonraki vaziyetleri onlara gösterilse idi, şimdiki güldüklerine ve gayri meşru keyiflerine nefretler ve teellümler ile ağlayacak idiler. Geçmişteki olayları sinema yapıyorlar, film yapıyorlar. Biz de seyredebiliyoruz, görebiliyoruz. Tarihte şu olmuş, böyle olmuş diye. Bir de gelecekteki olan hadiseleri gelmeden gösterseler, film yapsalar, yaşanan hayatın neticesi, faturası ne olacak diye ve ehli dünyanın yaşadığı hayat, gayrimeşru olan hayat, helal haram ölçüsünden uzak olan, Allah'ın rızasına ters düşen hayatın faturası, görüntüleri böyle film gibi hayata yansıtılsa ne göreceğiz? Birçoğunun öldüğünü, kabirde azap çektiğini, adeta işlenen her bir günahın kabre bir yılan, bir akrep gibi gittiğini, onu rahatsız ettiğini, onu tazim ettiğini göreceğiz. Veyahut da ehli imanın yaşadığı şeyler, her bir sevap, her bir hayır, her bir rıza ilahiye uygun olan amel bir gül olarak, bir çiçek olarak gitmiş kabrine. Kabrini cennet bahçesinden bir bahçeye çevirmiş. Onu da oraya koymuşlar. Onu gördüğün zaman ne deriz? Ehli dünyanın, ehli dalaletin o hayatını görsek, hiç kimse ona imrenmez. Hiç kimse ona özenmez. Biz de böyle yaşasak demez. Niye? Çünkü neticesi çok elemli ve çok kederli. İnsan mesela bir yemek yerken, çok sevdiği bir yemek olsun, gözünün önünde onun içine zehir kattıklarını görse, o insan bir kaşık bile almaz ondan. Niye? Çünkü bilir ki ben bu zehirli yemeği yersem dilimde biraz tat verecek ama mideye gidince sancı azaba dönecek. Hayatımı karartacak. Zehirleyip ölümüme sebep olacak. Ama bilmezse o yemeği rahatlıkla yiyebilir. İşte insan da gafletle hayata baktığı zaman umursamaz olabiliyor. Neticeleri düşünmeyebiliyor. Benim bu yaptığım şeyler neye mal olacak? Bana getirisi götürüsü ne olacak? Muhakeme, muhasebe etmediği için o yolda gidebiliyor. Ama o yolda gidenlerin yaşadığı hayatın neticesine bakıldığı zaman hiç de gidilecek bir yol, tercih edilecek bir hayat değil. Niye? Başta diyor 124 bin peygamber ne yapmış? O yolun neticesinin azap olduğunu haber vermiş. Öyle değil mi? Her aklı başında olan insanın ne yapması lazım? Onların o uyarısını, o ikazını dikkate alması lazım. Hasta olduğumuz zaman, doktora gittiğimiz zaman bir doktorun sözü bizi bağlıyor. Şunu yeme diyor, sana zararlı diyor. Ne yapıyoruz? Onu terk ediyoruz. Onu bırakıyoruz. Bir doktorun sözüyle bu bana zararlıdır diye onu bırakan bir insan 124 bin peygamberin sözünü nazara almıyorsa, sözünü ciddiye almıyorsa, o zaman onun kabirde azap çekmesi haktır, adalettir. Dünyada göreceği her türlü zarar, sıkıntı bir manada onun davetiyesi olmuş oluyor. Çağırmasıyla ona gelmiş sıkıntı ve belalar olmuş oluyor. Ben diyor o Eskişehir hapishanesindeki müşahade ile meşgul iken sefahat ve dalaleti terviç eden, yayan, yayılmasına çalışan bir şahs-ı manevi insi bir şeytan gibi karşıma dikildi ve dedi. Şahs-ı manevi, o sefahati yayan, dalaleti yayan, dinsizliğin hakim olmasına, insanların o olmasa o yola gitmesine sebep olan şahs-ı manevi üstadın karşısına dikiliyor. Ve diyor, bize karışma. Biz hayatın her bir çeşit lezzetini, keyfini tatmak ve tattırmak istiyoruz. Hatta birisi söylemişti, Amerika'da bu manada ateizm cemiyeti var. Bizim diyor gayemiz gençlerin önündeki setleri kaldırmak. Dinler onların önüne helal, haram, bunu yap, bunu yapma diye set çekiyor. Hayattan lezzet almalarına mani oluyorlar, engel oluyorlar. Biz de haşa ahiret yok, Allah yok telkiniyle onları ateizme davet ediyoruz, teşvik ediyoruz. O setleri önlerinden kaldırıyoruz ta ki hayatı istediği gibi yaşasınlar. Safalı, lezzetli bir hayat sürsünler diye diyor. Acaba insan o lezzetin hatırına dini bıraksa, Allah'a ahirete inancı bir tarafa bıraksa, saadetli olabilecek mi? Lezzetli olabilecek mi? Huzurlu olabilecek mi? İşte bakın şimdi ona cevap verecek. Ne diyor? Biz hayatın her bir çeşit lezzetini, zevkini hem tatmak hem tattırmak istiyoruz. Böyle helal, haram, bu gibi şeyleri önümüzden kaldırıp bize engel olmasını istemiyoruz. Bize karışma. Ben de cevaben dedim. Madem lezzet ve zevk için ölümü hatıra getirmeyip dalalet ve sefahate atılıyoruz. Şimdi biz de hayal edelim. Böyle bir insanı hayal edelim. Hayalimizde canlandıralım. Bir insan sırf lezzet için şu hayatı istediğim gibi yaşayayım düşüncesiyle dini, maneviyeti terk ediyor. Ateizme rıza gösteriyor. O yola giriyor. Şimdi hayal edelim. Hayalen bunu takip edelim. Hakikaten lezzetli, saadetli, huzurlu olabilecek mi? Mümkün mü bu yani? İnsan olarak. Evet. Madem sırf lezzet için bu yola gidiyorsun, öyleyse katiyen bil ki senin dalaletin hükmüyle bütün geçmiş zamanı mazi ölmüş ve madumdur. O dalalet sebebiyle, o yola girip, o anlayışa sahip olması sebebiyle bu adamın geçmişi, geleceği nedir? Madum. Geçmişine şöyle dönüp baksa bu adam, ne görecek? Büyük bir mezaristan görecek. Ama bu insan, düşünen, aklı olan, anası babası olan, sevdikleri olan, akrabaları olan, dostları olan, çeşitli münasebetleri olan birisi ve her gün gözünün önünde birçoğu gidiyor o büyük mezaristana. Ne diye gidiyor? Çürümeye gidiyor, yok olmaya gidiyor, ebedi hiçliğe gidiyor ve kendisi de gidecek. Bu insan şimdi eğer insansa bu manzara onun lezzetini acılaştırmaz mı? Bu düşünce onun hayatına elem, keder, sıkıntı getirmez mi? Hazır lezzetini bile acılaştırmaz mı? Hani ustad başka yerde misal veriyor ya. Bir hapishanede mesela 50 kişi var diyelim. Her gün biri idam oluyor. Her gün birini idam sehpasına çağırıyorlar. Acaba diyor o idama giden adamın yolunu hal sersek, o idama giden adamın yolunu çiçeklerle süslesek, memnun olabilir mi? Ya ne güzel yapmışsınız, çok teşekkür ederim, çok iyi oldu, çok iyi geldi bana deyip gülüp neşelenebilir mi yani? Bir de hele dostlarını, sevdiklerini getirip yolun kenarına dizseniz, onlara böyle bakıp gülümseyip, tebessüm edip, el sallayarak gidebilir mi? Eğer insansa hayır. Üzülecek, hüzünlenecek, ağlayacak, eyvah diyecek. Ben gidiyorum, bunlar kalıyor. Bir daha göremeyeceğim. Ateizm bu değil midir? Dinsizlik bu değil midir? Kabir kapanmıyor ki. Ölüm ölmüyor ki. Her gün sevkiyat var. Peki nereye gidiyorlar? Hiçliğe, ebedi yokluğa gidiyorlar. Ben de gideceğim. İşte bu düşünce, bırak ona lezzet vermeyi. Hazır lezzetini bozacak. Hazır lezzetini kaçıracak. Öyle değil mi? Hayatını zehire çevirecek. Niye o kadar içiyorlar ki? Su yerine niye alkol tüketiyorlar ki? Çok lezzetli bir şey mi? Kokusu mu çok hoş? Çok besleyici mi? Değil. Derdinden, sıkıntısından, unutmak için, düşünmemek için. Evet, insaniyet alakadarlığıyla ne olacak? O dalalet yoluyla senin başına ve varsa ve ölmemişse kalbine hadsiz firaklardan, nihayetsiz dostlarının ebedi ölümlerinden gelen elemler, senin şimdiki sarhoşça pek kısa bir zamandaki cüz'i lezzetini imha ettiği gibi, gelecek istikbal zamanı dahi itikatsızlığın cihetiyle yine mağdum ve karanlıklı ve ölü ve dehşetli bir vahşetgâhtır. Geçmiş öyle olduğu gibi, gelecek de mağdum. Hele gelecekten ölüm denen bir canavar çıkıyor. Hali hazıra uğruyor, tuttuğunu o mezara atıyor. Ümitle bakamıyor. Bizim baktığımız gibi bakamıyor geleceğe, istikbale. Nurlu görmüyor, göremiyor. Karanlıklı, ümitsiz, dehşetli. Gelecekten ölüm gelecek, hastalık gelecek, bela gelecek, musibet gelecek, işsizlik gelecek. Bir sürü ihtimal ile onun hayatını karartacak, ona sıkıntı verecek hadiseler geliyor. Ve buna dayanak noktası yok. Buna istinat noktası yok. Ne olacak bunun karşısında? Sarhoşluktan başka ne çare bulacak? Onun için Avrupa'nın gelişmiş ülkeleri, İsveç mesela, maddi olarak, gelir olarak, bayağı önde bir ülke ama en çok intiharların olduğu bir ülke, yaşandığı bir ülke. Niye? Dayanak noktası yok. Dayanak noktası olmadığı için hadiselerin altında eziliyor. Her gün ölene kadar bir gün öleyim de kurtuluyum diyor. Eğer dalaleti ve sefahati bırakıp imanı tahkiki ve istikamet dairesine girsen, imanın nuruyla göreceksin ki, bak, elemsiz bir lezzet, safi bir lezzet kazanmanın yolu. Diğerinde var olan lezzet hep acılaşıyor. Var olan lezzeti hep kayboluyor. Ya hani lezzet için girmiştin oraya? Lezzetli bir hayat olsun diye girmiştin oraya. Var olanı da kaybettin. Ama bakın şimdi ehli imanın dünyasına bakın. İnançlı olan bir insanın hayatına ve hayatındaki o safi lezzete bakın. İman ile İslam'a girdi. İstikamet ve İslam yolunda gidiyor. Bu insanın istikbali nedir? Geleceği nedir? Geçmişi nedir? Nurlu, aydınlıktır. Şöyle dönsek mesela bizler, geçmişimize bakalım. Ne görüyoruz? Fani dünyadan baki olan ebedi hayata giden ahbaplar görüyoruz. Dostlar görüyoruz. Başta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Binlercesi gitmiş. Dünyadan çok güzel bir ortamda ve hayatta hayat devam ediyor. Biz de oraya gideceğiz. Bak nurlu bir istikbal değil mi? Nurlu ve sevindirici. Hani ustad diyor ya, şimdi diyor Ahmadi Faruk İmam-ı Rabbani Hindistan'da olsa, onu görmeye bir seyahat düzenlenmiş. Gitmek arzu etmez misin? Ben de gideyim, elini öpeyim, göreyim diye. Aynen bunun gibi diyor. Kabrin arkasında başta peygamberimiz olarak 124 bin peygamber bizi bekliyor. Ahmed-i Faruki gibi 124 milyon evliya bekliyor. Ustadımız bekliyor, abiler bekliyor. Ahbaplar, dostlar bekliyor. Hoş geldin diyecek inşallah. İnancımız öyle, itikadımız öyle. Eksimiz, noksanımız olsa bile. Dolayısıyla biz ürkmüyoruz geçmişe bakınca. Korkmuyoruz. Endişe duymuyoruz. Nurlu bir alem. Cennete açılan bir kapı. Davet ilahi. Dolayısıyla bak, lezzeti acılaştırmadı değil mi? Lezzete lezzet katan bir anlayış ortaya getirdi. Ama öbüründe lezzeti acılaştıran, lezzeti zehirleyen, hazır lezzeti de ona kaybettiren bir yol. Dolayısıyla işte diyor ya, aklı başında olan o yolda gitmemesi lazım. Hiçbir insanın o küfür yolunda gitmemesi gerekiyor. Ama hazır lezzet, cüz'i lezzet, muhakeme ve muhasebesiz o anlık lezzet ne yapıyor? İleriyi düşündürmediği için o yolda gözü kapalı götürebiliyor. Evet, alem bir alem ve baki ruhların istikbal saadeti ve saraylarına girmelerine bir intizar salonu görmesi hasebiyle değil elem, belki imanın kuvvetine göre ne yapıyor? Cennetin bir nevi manevi lezzetini dünyada dahi tattırıyor iman bizlere. Onun için diyor ki, demek hakiki ve elemsiz lezzet yalnız imanda ve iman ile olabilir. Hakiki ve elemsiz lezzet sadece ve sadece imandadır ve iman ile olur. Burada bir misal veriyor. Bunu daha müşahhas olarak düşünmek için. Mesela bir adam var. Çok sevimli bir evladı var. Ama hasta. Ölüm döşeğinde. Çaresiz. İlaçsız. Hiçbir doktorun elinden bir şey gelmiyor. Başucunda ölümünü düşünüyor. Ondan ayrılacağını düşünüyor ve elem çekiyor. Hayal edin böyle. Hayalinizle düşünün. Sevimli bir tane evladı. Başka da yok. Ve ölüm döşeğinde. Çaresiz. Elinden bir şey gelmiyor. Ondan ebedi ayrılacağını düşünüyor. Bir daha göremeyeceğim. Bir daha baba diyemeyecek. Elinden tutup gezemeyeceğim. Bir anda Hızır gibi, Hekimi Lokman gibi birisi giriyor içeri. Çocuğa bir ilaç içiriyor. Çocuk birden gözünü açıyor. Babasının boynuna sarılıyor. Babacığım diyor. Nasıl bir ferah verir? Nasıl bir haz verir? Nasıl bir lezzet verir değil mi? Bakın şimdi düşünün. İmansızlık ile bütün insanlık hiçliğe gidiyor. İmansızlık ile bütün mevcudat yokluğa gidiyor. Ve düşünen insan elbette bundan elem alacak. Elbette bundan keder alacak. Elbette bu ona hep sıkıntı olarak dönecek. Ama iman ise birden kalbe nur verince birden bütün kainat, canlılar canlanıyor, hayatlanıyor. Biz yokluğa gitmedik, yokluğa gitmiyoruz. Ebedi sonsuz bir hayata gidiyoruz. İşte o zaman ne oluyor? O imanlı kimse her şeyden lezzet alır. İnsanların çoğu hep huzurlu olmak ister. Ya nasıl huzuru bulacağız? Ben de bazen derim ki, mesela evinize gidin, çamaşır makinesinde bulaşık yıkayın. Nasıl bulaşır, çamaşır yıkıyor, bulaşır da yıkar deyin. Bulaşık yıkayın, bakalım bir netice alabilecek misiniz? Fayda görecek misiniz? Yoksa attığınız bulaşıkların yarısı kırık mı çıkacak? Veya çamaşır, bulaşık makinesinde çamaşır yıkayın. Yani netice alacak mısın? Fayda görecek misin? Taksi ile damperlinin işini yap bakalım. Ne kadar fayda göreceksin? Göremeyeceğiz değil mi? Niye? Onu yapan niçin yapmışsa orada kullandığın zaman fayda görüyorsun. Fayda alıyorsun. Onu yapanın dışında kullandın mı fayda alamıyorsun. Öyle değil mi? Yani bir neticeye götürmüyor seni. Aynen bunun gibi hayat, hayatı verenin maksadına göre yaşanırsa huzuru o zaman bulursun. O zaman hayattan güzel meyveler elde edersin. Hayatı verenin maksadının dışında yaşadıkça hayattan lezzet alamayacaksın. Hayat sana lezzet vermeyecek. Niye? Yapanın hikmetinin zıddına gidiyorsun. Yapanın hikmetini tanımıyorsun. Öyle değil mi? Şimdi sen çamaşır makinesini yapanın hikmetini tanımıyorsun. Kullanma kılavuzuna bakmıyorsun. Yok diyorsun, o da neymiş, kimmiş? Ben böyle kullanacağım. Kullan. Netice alamazsın. Fayda göremezsin. Hayat da böyle. Hayatı veren var. Hayatı devam ettiren var. Hayata ulvi gayeler, maksatlar yükleyen var. Sen onu bilmezsen, onu tanımazsan, onun zıddına bir hayat yaşarsan, hayat sana lezzet vermez. Hayat sana huzur vermez. Hayattan beklentilerini elde edemez. Ama hayatını, üstadın dediği gibi, imanla hayatlandırırsan, feraizle ziynetlendirirsen, kebairden kaçarak muhafaza edersen, o hayat huzur verecek. O hayat lezzet verecek. O hayat âli gayeleri, meyveleri sana kazandıracak. İşte asr-ı saadet. Asr-ı saadet diyorsun. Çok zengin insanlar değil. Bir eli yağda, bir eli balda olan insanlar değil. Belki elbisesi yok, ayakkabısı yok. Savaşa gidecek bineği yok. Ama asr-ı saadet. İmanı nurla dolu, kalbi nurla dolu. Huzurla dolu. Hakkı bilmiş. Hakka tabi olmuş. Hayatı verenin gayesine göre yaşamış. Asr-ı saadet olmuş. Biz de olabiliriz. Onlar gibi olmasa da ne yapabiliriz? Biz de hayatı verenin gayesine göre yaşarsak inşallah, bizim de hayatımız bize saadet veren, lezzet veren, ulvi gayeleri bize kazandıran bir şey olacaktır. O muannit döndü, dedi ki, hiç olmazsa hayvan gibi hayatımızı keyif ve lezzetle geçirmek için sefahat ve eğlencelerle bu ince şeyleri düşünmeyeceğiz. Yani tamam, dediğin doğru. Ama hiç olmazsa hayvan gibi yaşarız. Onlar da yaşıyor. Onlar gibi bunları düşünmeyerek, mesele etmeyerek, sanki yokmuş gibi hareket ederek ne yaparız? Hayatımızı yaşarız diyor o şahs-ı manevi. Şimdi ona cevap veriyor. O muannide döndüm dedim. Hayvan gibi olamazsın. Çünkü hayvanın mazi ve müstakbeli yok. Yani insan olarak hayvan gibi olamazsın. Onların elemsiz, kedersiz yaşadığı, lezzet aldığı gibi bir hayatı sen yaşayamazsın, tadamazsın. Niye? Çünkü onların mazisi, müstakbeli yok. Geçmişi, geleceği yok. Ne geçmişten elemler ve teessüfler alır ve ne de gelecekten endişeler ve korkular gelir. Lezzetini tam alır, rahatla yer, içer, yatar, Halık'ına şükreder. Masum hayvanlar hakkında bu daha mükemmel. Bakın şimdi kış mevsimindeyiz. Diyelim ki kar yağdı, kalkmıyor. Hangi hayvan diyecek ki, eyvah, samanımız, otumuz bitiyor. Bu kış böyle giderse halimiz ne olacak? Bu çoluk çocuğun durumu ne olacak? Deyip de dertlenir mi? Endişe alır mı? Keder hisseder mi? Etmez, intikal etmiyor, akıl yok. Ederse bile kim eder? Sahibi eder. O düşünür yani. Eyvah, kış uzadı, saman da bitiyor. Ne yapacağız şimdi biz? Sahibi dertlenir. Sahibi kederlenir. Hayvanın umurunda bile olmaz. Hangi hayvan geçmişine bakıp da, düşünüp de, bak işte geçen sene evladımı kurt kaptı. Eğer kurt kapmasaydı şimdi okula gidecekti. Şöyleydi, böyleydi. Düşünüp de böyle kederlenecek, içlenecek, dertlenecek, derdini öbürüne anlatacak, hüzünlenecek. Hiçbir hayvanda yok. Çünkü akıl yok, intikal yok. Ne geçmişi düşünebiliyor, ne geleceğe intikal edip, gelecekten gelen korku, elem ve endişeyi çekmiyor. Dolayısıyla aldığı lezzete ne oluyor? Elem karışmıyor. Acı karışmıyor. aldığı lezzeti tam alıyor, yiyip içip yatıp Halık'ına şükrediyor. Ne için yaratılmışsa o vasfı ifa ediyor. İsyan da etmiyor. İnsan böyle mi peki? İnsan böyle değil. Akıl var insanda. Akıl olduğu için geçmişe gidebiliyor. Geleceğe nüfuz edebiliyor. 10 sene öncesini şimdiden düşünebiliyor. 10 sene geriye gidip 10 sene önce yaşadığı bir hayatı, acıyı düşünce vasıtasıyla bugüne taşıyabiliyor ve bugün onların elemini, onların kederini ne yapıyor? Hissedebiliyor. İşte diyelim zamlar geldi. Ya hayat pahalandı, çocukları okutamıyoruz, evlerin kirası şöyle, böyle, ne yapacağız, ne edeceğiz demiyor muyuz insan olarak? Düşünmüyor muyuz bunları? Bak bu düşünce hep lezzeti acılaştıran şeyler. Şimdi bizim nokta istinadımız var. Bizim teslimiyetimiz var. Bizim tevekkülümüz var. Dolayısıyla ne yapıyor? O gelen elemlere siper oluyor. Biz diyoruz imanın gözüyle, anlayışıyla, ağılda kuzu doğarsa çayırda otu biter. Fabrika rezzak değil, tarla rezzak değil, ana baba rezzak değil. Onlar merzuk, rızık yiyenler. Bütün onların rızkını veren rezzakım var. Bak endişenin önüne set oluyor. Bunun gibi teslimiyet, tevekkül ne oluyor? Bizi üzmeye, bizi ezmeye doğru gelen olayların önünde set oluyor. Engel oluyor, mani oluyor. Peki iman yoksa, inanç yoksa, tevekkül yoksa, teslimiyet yoksa ne yapacak bu adam? Gelen sıkıntılara, belalara, hüzünlere bir engel yok. O zaman onun üzerinden dozer gibi geçecek. Ezecek yani onu. Dünyasını feryatlara boğacak. Eyvahlara boğacak. Onun için nokta istinat. Hani bir fizikçi demiş ya, bir nokta istinat bulsam dünyayı yerinden oynatır. Ama bulamıyor. Bir bulsam. İşte iman ile Allah'a dayanmak, onun kudretine, onun rahmetine dayanmak bizi ne yapıyor? En büyük olaylara karşı, hadiselere karşı dimdik ayakta tutuyor. Üçüncü sözde ne diyor? Dünya bomba olup patlasa, kalbi nur imanla nurlananı korkutmaz. Niye? Kainatın sahibi o çünkü. Bakın boşta oturana şöyle dokunun, hemen arkaya doğru düşecektir. Ama sırtını bak kolona vermiş kardeşimiz. Onu iki elle de itsen düşüremeyeceksin. Niye? Sırtı sağlam yere dayalı. İşte iman böyle. Sırtını kudrete dayıyorsun. O zaman dünya bomba olsa patlasa seni sarsmıyor. Ama kalbi, aklı diyor felsefeyle dolmuş, kalbi boş olan biri ise gökte kuyruklu yıldızını görse yerde titrer. Acaba gelip dünyamıza çarpmasın? Eyvah ne yaparız? Öyle değil mi? 1910'da böyle bir hadise olmuş. İnsanlar evini terk ediyor, ormanlara, dağlara kaçıyor. Sanki o kuyruklu yıldız dünyaya çarpsa o dağ da sağlam kalacak. Fil karıncanın üzerine yatsa neresi sağlam kalır? Kuyruklu yıldız dünyaya çarpsa yani dağ mı kalır, bağ mı kalır, öyle değil mi? Evet. Fakat ey insan, senin mazi ve müstakbelin akıl cihetiyle bir derece gayıplıktan çıkmasıyla, setri gayıptan hayvana gelen istirahatten tamamen mahrumsun. Geçmişten çıkan teessüfler, elim firaklar, gelecekten gelen korkular ve endişeler senin cüz'i lezzetini hiçe indirir. Lezzet cihetinde 100 derece hayvandan aşağı düşürür. Madem hakikat budur, ya aklını çıkart at, hayvan ol kurtul veya aklını imanla başına al. Başka yol yok. Ya aklını çıkartıp atacak, hayvan olup kurtulacak veya aklını imanla başına alıp dünyada dahi safi yüzlerce lezzeti kazanacak. Faraza diyorum aklını çıkartıp atsa da yine çözüm değil. Yine çare değil. Aklını çıkartıp atsa akılsız olacak, yine korunmaya muhtaç. Hayvanda akıl yok ama otunu yiyor, yatıyor, ihtiyacını gideriyor. Korunmaya, bakıma muhtaç olmuyor. Aklı olmayan bir insan korunmaya muhtaç, bakıma muhtaç. Öyle değil mi? Öyleyse çare nedir? İnsanlığın aklını imanla başına almasıdır. İmanlı bir hayat yaşamasıdır. İşte o zaman ne olacaktır? Madem hakikat budur, ya aklını çıkartıp atacak, kurtulacak veya aklını imanla başına alacak. İşte o zaman Kur'an'ı dinleyen o kimse 100 derece hayvandan ziyade bu fani dünyada dahi safi lezzetleri kazanacak diye onu diyor ilzam ettim. Yine o mütemerrit şahıs döndü dedi. Hiç olmazsa ecnebi dinsizler gibi yaşarız. Yani hayvan gibi olamıyoruz. Tamam, bunu da kabul. Olmazsa Avrupalılar gibi yaşarız. Onlar da bak insan, yaşamıyorlar mı? Yaşıyorlar. Biz de onlar gibi oluruz. Onlara benzeriz. Onlar gibi bir hayat yaşarız. Cevaben dedim, ecnebi dinsizleri gibi de olamaz. Yani bir mümin, bir Müslüman ecnebi dinsizleri gibi de olamıyor. Onun yaşadığı gibi yaşayamıyor. Niye? Çünkü onlar bir peygamberi inkar etse diğerine inanabilir. Hristiyanlar mesela bizim peygamberimizi diyelim kabul etmiyor. İsa Aleyhisselam'ı kabul ediyor. Yahudi onu bırakıp Hristiyan olabilir, Müslüman olabilir. Budist inandığı dini bırakıp Müslüman olur, başka dine geçebilir ve geçiyorlar. Hatta peygamberi bilmese Allah'a inanır. Allah'ı da diyor bilmese, kabul etmese kemalata meder, bazı seciyeler ruhunda, kalbinde bulunabilir. Çünkü onların dini bütün kemalatı onlara bildirmemiş. Dolayısıyla adam dinini bıraksa bütün kemalatı bırakmış olmuyor. Yine ruhunda insaniyete ait seciyeler bulunabiliyor. İşte Avrupa. Belki iman noktasında çok çok nakız ama yaptığı işe bak, dürüst bir iş. Hilesiz iş yapıyor. Öyle değil mi? Yaptığı işe hile katmıyor. Üçkağıtçılık yapmıyor. Bak İslami bir sıfat. Demek ruhunda kalabiliyor böyle şeyler. Dinle bağı kesik olduğu halde, inanmadığı halde ne yapıyor? İnsanlık adına, dürüstlük adına ne yapabiliyor? Dürüst iş yapabiliyor. Sağlam iş yapabiliyor. İslam'ın o yöndeki bazı ahlakını ruhunda bulundurabiliyor ve taşıyabiliyor. Fakat diyor bir Müslüman en ahir ve en büyük ve dini ve daveti umumi olan ahir zaman peygamberi Aleyhisselatü Vesselam'ı inkar etse ve zincirinden çıksa daha hiçbir peygamberi hatta Allah'ı kabul etmez. Bir Müslüman ise dini bıraktı mı artık başka bir dine giremiyor. Ruhunda da kemalata meder bir seciye de taşıyamıyor. Çünkü din her şeyi bize bildirmiş. Ne kadar güzel şeyler varsa, hayırlı ve faydalı şeyler varsa dinin emridir. Ya farzdır, ya vaciptir, ya sünnettir. Ne kadar fena şeyler, zararlı şeyler varsa dinin yasak ettiği şeylerdir. Haram, mekruh dediği şeylerdir. Şimdi öyle bir dine mensubuz ki tırnağımızı nasıl keseceğimizi bildirmiş. Oturmamızdan elbisemizi giymemize kadar, inancımızdan ibadetimize kadar, hayatımızın her safhasını prensibe, kurala bağlamış. Neyi nasıl yapmamız gerektiğini bize bildirmiş. Şimdi bu dini bırakan bir adam, bu dinden çıkan bir adam, bu dinin bildirdiği bütün iyilikleri, bütün güzellikleri, bütün faziletleri bırakmış olacak. Terk etmiş olacak. Ruhunda ne kalacak? Fenalık dediğimiz, haram dediğimiz, isyan dediğimiz, günah dediğimiz şeyler kalacak. Bunun topluma ne faydası olacak böyle bir insanın? Bir kasa elma içinde çürük bir elmayı orada tutmakla sağlamlara zarar vermekten başka bir iş yapmış olmazsınız. Onu ayırmak lazım. Niye? O zarar öbürlerine de bulaşmaz. O çürüklük öbürlerine de sirayet etmesin diye. Onun için diyor ki dinden dönen mürtedi İmam-ı Azam hapseder. Niye hapsediyor? İşte çürümüş bir elmayı sağlamlardan ayırıyorsun. Tecrit ediyorsun. Niye ediyorsun? Dursun orada. Orada durmakla o sağlamlara fayda vermiyor. Onları da bozuyor. Onları da çürütüyor. O zaman onların başına o zarar gelmesin diye onu tecrit ediyor. Onu ayırıyor. İşte mürted olan bir insanı da toplumdan tecrit ediyor. Niye? Çünkü ruhunda sadece ve sadece fenalık kalıyor. Hayra medar bir şey kalmıyor. Üstad yine başka yerde der ya, âli bir şeyin bozulması, edna bir şeyin bozulmasından daha fenadır. Süt bozulsa diyor, ne yapılır? Atılmaz, dökülmez. Onu yine kullanırsın, çökelek yaparsın, başka şeylerde kullanırsın. Ama sütten âli olan yağ bozuldu mu zehir oluyor. Artık kullanılmıyor. Fayda vermiyor. Atmak gerekiyor. İşte yağ konumunda olan Müslümanın bozulması zehir gibi. Süt konumunda olan bir Avrupalının bozulması da sütün bozulması gibi. Yine faydalı yönü tarafı kalabiliyor. Evet, fakat bir Müslüman en ahir ve en büyük ve dini ve daveti umumi olan ahir zaman peygamberini aleyhissalatü vesselam'ı inkar etse ve zincirinden çıksa daha hiçbir peygamberi, hatta Allah'ı kabul etmez. Çünkü bütün peygamberleri ve Allah'ı ve kemalatı onunla bilmiş. İslam'la bilmiş. Dinle bilmiş. Onlar onsuz kalbinde kalmaz. Bunun içindir ki eskiden beri her dinden İslamiyet'e giriyorlar ve hiçbir Müslüman hakiki Yahudi veya Mecusi veya Nasrani olamaz. Belki ne olur? Dinsiz olur. Tarihte yok yani eşi, emsali. Diğer dinleri araştırmış, incelemiş, İslamiyet'i de incelemiş, onları daha yüksek, daha âli gördüğü için İslam'ı bırakmış, onlara girmiş. Böyle bir şey yok tarihte. Ama diğer dinleri bırakıp da İslam'a giren pek çok. Taklit ve özentiyle girenler zaten mevzubahis değil. Onu herkes yapıyor. Yani düşünün, bir lise diploması olan bir insan diyebilir, düşünebilir. Üniversiteyi okuyayım, üniversiteyi bitireyim. Benim de üniversite diplomam olsun. Veya ortaokulu bitirmiş, ortaokul diploması olan birisi liseyi bitireyim, liseyi okuyayım diyebilir. Ama üniversite diploması elinde olan bir insan demez ya ben de ortaokulu bitireyim. Ben de liseyi bitireyim. Niye? Zaten onun içinde. Üniversite diploması ne yapıyor? Bütün okulların diplomasını, özünü, hakikatin içinde bulunduruyor. Onun için dönüp de ben de ortaokul, ben de lise okuyayım demez. Ama ilkokulu bitiren diyebilir, ortaokulu bitiren diyebilir. Çünkü ortaokul diplomasında lise diploması yok, üniversite diploması yok. İşte İslam bütün dinlerin özünü ve hakikatin içinde bulundurduğu için bir Müslüman ne yapmaz? Demez ya ben de bir Hristiyan olayım, Yahudi olayım. Ama bir Yahudi veya bir Hristiyan veya bir Mecusi ne yapabilir? İslamiyet'i karşısında gördüğü zaman onun ulviyeti karşısında ben de bu dine gireyim, ben de Müslüman olayım der. Demişler ve girmişler. Evet, dini bırakan bir Müslüman olsa olsa dinsiz olur. Dinsiz olunca seciyeleri bozulur, vatana, millete muzır bir hale girer. İspat ettim, o muannit ve mütemerrit şahsın daha tutunacak bir yeri kalmadı. Kayboldu, cehenneme gitti. İşte ey bu medrese-i Yusufiye'de benim ders arkadaşlarım. Madem hakikat budur ve bu hakikat Risale-i Nur'da o derece kat'i ve güneş gibi ispat edilmiş ki 20 senedir mütemerritlerin inatlarını kırıp imana getiriyor. O hakikat neydi? İşte 4 tane burada örnek verdi. Hakiki lezzet imanda. Bir mümin Avrupalı gibi olamaz. Bir Müslüman hayvan gibi olamaz. Veyahut da ehli dalalete özenip taklit edip onun hayatını yaşamakla o felaketlere razı olmaz, rıza gösteremez. Biz dahi madem hakikat budur, biz dahi hem dünyamıza, hem istikbalimize, hem ahiretimize, hem vatanımıza, hem milletimize tam menfaatli ve kolay ve selametli olan iman ve istikamet yolunu takip edip hem vatana, hem millete, hem dünyaya, hem ahirete tam faydalı olan iman yolu. Öyle bir yol ki sana da, bana da, topluma da, ümmete de, bütün insanlığa sadece fayda getiriyor, sadece fayda veriyor. Her türlü zarardan muhafaza ediyor. Öbürü ise, öbür yol ise her türlü kemalattan mahrum ediyor, dünyanın da ahiretini de harap ediyor. Madem hakikat budur, öyleyse hem bize, hem vatana, hem millete, hem dünyaya, hem ahirete faydalı olan bu iman ve istikamet yolunu takip edeceğiz. O yolda gideceğiz. Boş vaktimizi, bunlar da ölçü, boş vaktimizi sıkıntılı hülyalar yerinde, boş hayaller, gereksiz, lüzumsuz, faydasız hayaller yerinde Kur'an'dan bildiğimiz sureleri okumak. Başka, manalarını birbirinden arkadaşlarından öğrenmek ve kazaya kalan farz namazlarını kaza etmek. Ömür bir sermaye. Bu sermaye lüzumsuz yerlerde harcanırsa zayi olur, heba olur. Elinden çıkar, gider. Onu zayi etmemenin yolu ise faydalı ve güzel şeylerde onu kullanmak, istimal etmek. İşte hayalimizi, merakımızı, boş şeyleri merak etmek, lüzumsuz şeyleri merak etmek ne yapar? Ömür sermayesini ciddi manada heba eder. Hele asrımızda bakın, hele zamanımızda ne kadar böyle insanın ömrünü heba eden, boş yere zayi eden unsurlar var. Bunlar çekici şeyler, bunlar cazip şeyler. Ama mıknatısın demiri çektiği gibi ne yapıyor? İnsanı kendine çekiyor. Dizisi, filmi, interneti, Facebook'u, yani say da say. Bunlar umur-u hayriyenin adeta muzur manileri. Kitap okumana mani, derse gelmene mani, namaz kılmana mani, ibadetine mani. Öyle değil mi? En az okuyan toplummuşuz. İstatistiklere göre. Afrika'dan bile geriymişiz. Niye? Yani bu Facebook'tu, şuydu, buydu, yani bu gibi şeylerin cazibesi ne yapıyor? Zamanımızı öldürüyor. Yani buradaki cemaat muhatabımız değil, haliyle genel manada konuşuyoruz. Ama baktığımız zaman genel manada 4 saat televizyon seyreden bir ortalama var. Zaten gündüz iştesin, akşam eve geldiğin zaman 4 saatini onun karşısında geçirdiğin zaman ahiretine hangi hazırlığı yapacaksın? İbadet olarak, tefekkür olarak, marifetullah olarak, muhabbetullah olarak o sahada terakki etmenin yolu bir manada kapanıyor. Hisler o şeylere alışınca ulvi şeylerden haz almıyor, lezzet almıyor. İkinci lemayı hatırlayın. Günah diyor kalbe işleyip kalbi kararta kararta nuru imanı çıkartıyor. O zaman o dil ve o kalp ilahi şeylerden haz almıyor. İlahi şeylerden lezzet almıyor. Neye talip oluyor? Hep malayani ve günahlı şeyler. Evet. Demek ki Kur'an'ı bildiğimiz surelerini okumak, manalarını bildiren arkadaşlardan öğrenmek, kazaya kalmış farz namazlarımızı kaza etmek ve birbirinin güzel huylarından istifade etmek. Birbirimizin güzel huylarından istifade etmek ve böylece bu hapishaneyi güzel seciyeler yetiştiren bir fidanlığa dönüştürmek diyor. Rabbim inşallah burada verilen bu ölçülerle hayatını Kur'an'ı hakikatlarla, imani hakikatlarla hayatlandırıp, feraizle hep o hayatı süslendirip, haramlardan da kaçıp, sakınıp hayatını koruyan kullarından bizleri eylesin. Boş vakitlerimizi de boşa geçirmek yerine ulvi ve âli işlerle, ibadetle, tefekkürle geçirerek ömür sermayesini karlı ve sevaplı bir şekilde ahirete mal eden kullarından eylesin diyoruz. Amin ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.